Ayrım 30, Tek, Hakan Nordik, Sayfa 379, 89. Bölüm. DM yıllardır ilk defa birini özlediğini hissetti. Melisa'yı görmek istiyordu, hem de hemen. Acaba telefon etmeden şuradan bir çiçek alıp evine gitsem mi diye düşündü. Bu devirde ve bu yaşta elinde çiçekle kapıya dayanmak pek komik olurdu. Aklından bunları geçirirken bir taksi çevirip binmiş ve Melisa'nın adresini vermişti bile. 20 dakika sonra kızın kapısının önündeydi. Neler söyleyeceğine karar vermek için sokağın köşesine kadar yürüyüp biraz zaman kazanmaya karar verdi. Köşe başına gelince durdu, elini cebine attı, sonra vazgeçti. Geri döndü, tekrar apartmanın kapısına doğru yürümeye başladı. Kapının önüne gelince tekrar durdu, bir anda terlemeye başlamıştı. Elini yeniden cebine attı, kutuyu çıkardı ve açtı. Havaalanından satın aldığı yüzük güneşte ışıl ışıl parlıyordu. Acaba yanlış anlar mıydı Melisa? Aman canım, yanlış anlayacak ne vardı? Söz veya nişan yüzüğü değildi ya, alt tarafı New York'tan ufak bir hediye getirmişti. Neden yüzük aldım diye kendine küfretti. Kadın kısmı hiç belli olmazdı. Yüzük görünce hemen işi ciddiye alıp başka tarafa çekerlerdi. Melisa pek o kızlara benzemiyordu ama konu evlilik olunca dünyadaki her kadın aynıydı. Hepsinin hayali eninde sonunda pırlanta yüzük, gelinlik ve düğün marşına varırdı. Bu kadar kısa süredir tanıdığı birine yüzük almak gerçekten salaklıktı. Ama yine de eli boş gelmekten daha az kötüydü. Neden yüzük aldığı da bir muammaydı. Neticede havaalanında bir kadına alınabilecek yüzlerce hediye vardı. Bu kızın diğerlerinden farkı neydi? Neden günlerdir burnunda tütüyor, gözlerini kapatınca hemen yüzü gözünün önünde beliriyordu? Farkında olmadan birine aşık olunabilir miydi? Belki 15 yaşında olunabilirdi ama 45 yaşında. Neden yüzük? Neden yüzük? Kendi kendine bunu tekrarlarken asansörün kapısına varmıştı bile. Elini uzattı, kapıyı açtı, bir ayağını asansöre attı. Elini tekrar cebine soktu, kutuya değince sanki ateşe değmiş gibi geri çekti. Asansörden çıktı, ilk gördüğü taksiye kendini attı. 90. Bölüm. Eve döndüğünde kalbi hala hızlı çarpıyor ve terlemeye devam ediyordu. James'in katilini bulmaya gelmişken birkaç gündür tanıdığı bir kıza yüzük almalar falan. Ne gerizekalıyım diye kendine küfür ederek kapıcının bıraktığı gazeteleri aldı. Posta kutusunda ucu görünen büyükçe bir zarf vardı. Zarfı aldı ve dairenin kapısını açtı. Zarfın üstünde ismi yazılıydı, açtı. İçinden 4 DVD ve 20 sayfalık bir mektup çıktı. Kanepeye oturdu ve okumaya başladı. Bu mektubu, yaptıklarımı neden ve nasıl yaptığımı açıklamak için yazıyorum. Bu mektuptakiler ve bıraktığım video kayıtlar benim hayatımdaki en önemli, değerli şeyler. Önemli çünkü sözde hukuk ve sözde adaletin sadece güçler için geçerli olduğu dünyamızda gerçek adaleti geç ve eksik de olsa yerine getirmek istedim. Yaptıklarımın en ince ayrıntısına kadar bilinmesini ve bu mektupta yazılanların ve videolardaki görüntülerin mümkün olabildiğince tüm dünyaya yayılmasını istiyorum. Bundan sonrası, yani bu mektupta yazılanların bilinmesini, yayılmasını sağlamak senin, yani bu mektubu alan kişinin görevi. Bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinden eminim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hayatım boyunca herhangi bir siyasi grubun üyesi olmadım ve herhangi bir siyasi görüşe sempati duymadım. Dolayısıyla yaptıklarım herhangi bir siyasi görüşüm veya inancın değil, sadece vicdanımın bana yaptırdıklarıdır. Siyasi görüşlerin, dini inançların ve herhangi bir millete aidiyetin fazlasıyla abartılan konular olduğunu düşünüyorum. Aslında hayat çok basit. İnsanların eşit haklara ve olanaklara sahip olmaları ve insanca, kardeşçe yaşamaları gerekiyor. Hepimizde vicdan denen iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı ayırt edebilme özelliği var. Herkes vicdanının sesini dinlese zaten dünyada bu kadar nefret, savaş, ölüm, eşitsizlik, zulüm, açlık olmaz. Benim için sevgiden sonra en önemli kavram adalet. Adalet birçokları için sadece bir kavram. Suçluların ve katillerin gerçeği gizlemek için kullandıkları bir kavram. Aslında dünyada var olmayan ama benim içimde, en derinimde var olan ve benim hayatıma anlam kazandıran tek şey adaletin yerine gelmesi. Yaptıklarımı başkalarının anlaması kolay değil. Okumak bile seni rahatsız edebilir. Ama birilerinin benim yaptıklarımı yapması gerektiğine inanıyorum. Seyrek de olsa dünya denen bu çukurda gerçek adaletin yerine getirebildiğini insanların görmesi lazım. Yaptıklarımı suçlulara acı çektirmeden de gerçekleştirebilirdim. Ama bu insanlar kendi yaptıklarının ne kadar korkunç ve acı verici olduğunu son ana kadar hissetsinler ve onların benzerleri de başlarına bir gün aynı cezanın gelebileceği korkusuyla yaşasınlar istedim. Cezaların olabildiğince suçlarla orantılı olmasına dikkat ettim. Aslında cezalandırdığım insanların işlediği suçlar düşünüldüğünde yaptıklarım çok hafif kalıyor. Ama gene de onlar da aynı yoldan yürümeyi düşünen katiller için caydırıcı olacaklarından eminim. İşkenceleri yapmak bana zevk vermedi fakat rahatsız da etmedi. İşkence öfke ve nefret gibi nedenlerle değil, sadece adaleti eksiksiz yerine getirmek için uyguladığım bir yöntemdi. Her şey o 13 kurşunla başladı. Baran'ın 13 yaşına bastığı gün 13 kurşunla katledilmesiyle. 13 yaşındaki küçücük bir bedene 13 kurşun. Ben Baran'ın hem öğretmeni hem de komşusuydum. Silah seslerini duyup sokağa fırladığımda küçücük bedeninden akan kanı ayakkabılarıma bulaştı. O ayakkabılarımı hiç temizlemedim ve her ceza gecesi giydim. Ayakkabılarımın üzerindeki günahsız küçük Baran'ı hatırlatan kurumuş kan lekelerine sık sık baktım. Yapmam gerekenleri yaparken de o kan lekelerinden güç aldım. Bir özeltim, Baran'ın babasını PKK gerillalarına yardım ettiği şüphesiyle yok etmeye gelmişti. Baran da o sırada kamyonu yüklemek için babasına yardım ediyordu. Daha sonraki soruşturmalarda ikisinin de silahsız olduğu ve öldürüldükten sonra ellerine silah tutuşturulduğu ortaya çıktı. Baran pırıl pırıl ve sevgi dolu bir çocuktu. Diğerlerinden çok farklıydı. Daha zeki, daha hassas, başkalarının düşüncelerine ve hislerine saygı gösteren, herkese yardım etmeye çalışan ve hep yaşından çok daha olgun davranan biriydi. Bu kadar geri kalmış bir bölgede, fakir ve eğitimsiz bir ailede doğmuş bir çocuğun, bu kadar gelişmiş bir insan olması beni her gün daha fazla şaşırtıyordu. Bir keresinde Baran birkaç gün okula gelmeyince evine uğradım ve zatürre olduğunu öğrendim. Karda eve dönerken yanındaki arkadaşımın üstü daha ince diye kendi ceketini ona giydirmişti. Üstelik de ceketini verdiği abidin kimsenin pek sevmediği kavgacı bir çocuktu. Baran bunu yaptığında sadece 10 yaşındaydı. Bu olayı izleyen 2 yıl içerisinde ise sık sık benim evime gelmeye ve ona verdiğim kitapları yutarcasına okumaya başladı. Baran öldürüldüğünde hissettiğim oğlunu kaybeden birinin acısıydı. Onu kendi çocuğum gibi seviyordum. Daha da önemlisi hem benden hem de tanıdığım herkesten daha iyi biri olmasına sonsuz saygı duyuyordum. Korunması, kollanması, desteklenmesi gereken çok özel bir çocuktu Baran. Biliyordum ki ileride insan sevgisi, dürüstlüğü ve iyiliği de pek çok insana örnek olacak ve önemli işler başarabilecek biriydi. Ben de o 2 yıl boyunca böyle özel bir insanın gelişmesi için elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım. Baran öldürüldükten sonra günlerce hiçbir şey hissedemedim. Yemek yiyemiyor, uyuyamıyor, ağlayamıyordum bile. Sanki hem hislerim hem de vücudum donmuştu. En önemlisi düşünemiyordum. Aradan uzun bir süre geçince bir gün birdenbire içimde büyüttüğüm, o her yerimi kesip kanatan korkunç acıyı hissettim ve günlerce ağladım. Ağlamalar bittiğinde duyduğum tek şey sonsuz bir öfkeydi. Baran'ı öldürenleri cezalandırmak istiyordum ama elimden bir şey gelmiyordu ya da gelmeyeceğini zannediyordum. Çünkü doğup büyüdüğüm ülkede binlerce suçsuz insanın siyasi cinayetlere ve katliamlara kurban gittiği ama kimsenin buna karşı bir şey yapamayacağı bilgisiyle yetiştirilmiştim. Bize öğretilen devleti temsil eden ve koruyup kollayan kişilerin devletin bekası için gerekli gördükleri her türlü cinayeti işleyebilecekleriydi. Ve bu kişiler hiçbir ceza almadan hayatlarına devam ederlerdi. Düzen böyleydi ve sistem bu şekilde ayakta duruyordu. Nedense yok edilenler hep birilerinin tekerine çomak sokan insanlardı. Ben de sessiz çoğunluktan biriydim. Postallı milliyetçilik ile ırkçılığın gölgesinde yetiştirilmiş, milyonlarca ezik, kişiliksiz ve korkak insancıktan bir tanesi. Elimden ağlamaktan ve acı çekmekten başka bir şey gelmiyordu. Bir de öfkem vardı tabii, her geçen gün daha büyüyen öfkem. Cinayetin neden işlendiğini araştırıp işin iç yüzünü öğrenmeye başladıkça öfkem daha da büyüdü. Aşağı yukarı bir yıl kadar sonra böylesi büyük bir öfkenin önümdeki en önemli engel olduğunun farkına vardım. Öfke beni eksik bir insan haline getiriyordu ve düşünme, olayları doğru yorumlama ama en önemlisi de harekete geçme kapasitemi yok ediyordu. Küçükken hep bir Süpermen rüyası görürdüm. Rüyada uçurumun kenarında çiçek toplayan sevimli bir oğlan çocuğu vardı. Yüzlerce metre aşağıda uçurumun dibinde kayalıklar, dar bir sahil şeridi ve deniz görülüyordu. Bir anda ayağı kayan küçük oğlan uçuruma düşüyordu. Rüyamda her seferinde çocuk düşmeye başlayınca birden benim sırtımda kanatlar çıkar, üzerimde Süpermen kostümüne benzeyen bir kostüm belirir ve uçurumdan aşağı hızla süzülür, çocuk tam yere çarpacağı sırada kucaklayıp uçarak yükselirdim. Bu rüyayı uzun yıllardır görmüyordum. Baran'ın öldüğü gece o rüyayı tekrar gördüm. Düşen çocuk Baran'dı ve ben bütün gayretime, kanatlarıma, fiyakalı Süpermen kostümüme rağmen bir saniye kadar geç kalıyordum. Baran'ın koluna dokunuyor ama yakalayamıyordum ve Baran hızla yere çarpıyordu. Ayakları suda, başı karada kalıyordu. Yüzünde bir tebessüm vardı ama hiç kan yoktu. Deniz kenarına düşmesinin iyi olduğunu düşünüyordum çünkü Baran hiç deniz görmemişti. Hep deniz resimleri çizerdi ve hayatta en büyük arzusu deniz kenarına gitmekti. Ben de yıl sonunda annesinden izin alıp onu deniz kenarına götürmeye söz vermiştim. Bu rüya her gece tekrarlanmaya başladı. Hep Baran düşüyor, ben yakalayamıyordum ve her geçen gün sahildeki küçük oğlan çocuğu cesetleri artıyordu. Bir sabah güneş doğmasına yakın bilemediğim bir nedenden uyandım. Pencereyi açtım ve sessizlikte güneşin karşıki dağın ardından doğuşunu izlemeye başladım. Olağanüstü bir manzaraydı. Dünya dediğimiz yerde ne kadar küçük ve önemsiz yaratıklardık ve kainat ne kadar muazzamdı. Tam güneş yükselirken ufukta büyük bir kuş belirdi. Dosdoğru bana doğru uçuyordu. Sanki nereye geleceğini çok iyi biliyordu. Nitekim geldi ve bahçedeki çınarın dalına asılı olan, bir yıldır sökmeye elimin varmadığı Baran'ın salıncağına kondu. Kuş bir şahindi ama bakışları hiç de yırtıcı bir kuşa benzemiyordu. Bahçeye çıktım, şahine doğru ilerledim, yerinden kıpırdamadı. Aramızda bir metre mesafe kalana kadar yaklaştım. Kanatlarını açtı. Uçacağını sandım. Ama kanatlarını tekrar kapadı ve gözlerime bakmaya devam etti. Komşu evden yükselen acı bir çığlıkla Şahin bir anda havalandı. Ne olduğunu hissetmiştim. Koşarak komşu eve girince Baran'ın anneciğinin tavandaki kirişe asılmış cansız bedeniyle karşılaştım. Karnındaki bebeği de Baran'ın vurulduğu gece kaybetmişti. İki yavrusunun kaybına dayanamayıp sonunda arkalarından gitmeyi seçmişti. Genç kadının cansız bedenini gördüğüm anda bundan sonraki hayatım, yolum, yapmam gerekenler birdenbire netleşti. Ben eve dönerken Şahin üzerimde son bir daire çizip dağa doğru uçtu ve gözden kayboldu. Mesajı aldığımı anlamış gibiydi. Bir yıllık yoğun acıdan sonra içimde ilk defa bir ferahlık hissettim. Evde pencerenin yanında bir sehpanın üzerinde Baran'ın fotoğrafı duruyordu. Fotoğrafa bakınca gözlerimden engelleyemediğim bir şekilde ip gibi yaşlar boşanmaya başladı. Baran'a bunu yapanların cezalarını verecektim. Benim yolum, bundan sonraki amacım, hatta belki de dünyaya geliş nedenim buydu. Baran güçlüler için yollarındaki karıncalardan bile küçük, üstüne basıp bir daha hatırlamadıkları sayısız kişiden sadece biriydi. Küçücük, önemsiz bir beden. Bu kimsenin hatırlamadığı, insan yerine bile koymadığı, önemsiz kayıpların, çoğu zaman hesabı sorulmadığı için dünyanın düzeni bu kadar rezildi. Bu önemsiz insanlara yapılanların hesabını soracak ve intikamlarını alacak birileri de gerekiyordu. Yıllar içerisinde Baran gibi binlerce suçsuz insan katledilmişti. Baran'ın ölümünden doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olan herkes artık benim hedefimdi. Bize adalet diye yutturulmaya çalışılan büyük bir sahtekarlıktan başka bir şey değildi. Hayatımda o güne kadar şahit olduğum adalet isteyenlerin hep ezildiği veya yok edildiğiydi. Bu dünyanın her ülkesinde böyleydi. Fark şuydu, daha demokratik ve gelişmiş olan bazı batılı ülkelerde insanlar fikirlerinden ötürü gecenin bir saatinde kapılarını çalan derin devlet mensupları tarafından kafalarına bir kurşun sıkılarak yol kenarına atılmıyorlardı. Daha da korkuncu, bizde failler bilinmesine rağmen onlara dokunulamıyordu. Tabii bu vahşetle mücadele etmeye çalışan çeşitli gruplar ve sivil toplum kuruluşları vardı. Ama onlarla birlikte çalışmak demek, neticesi önceden belirlenmiş mahkemelerde yıllar yılı kayıplarınızın peşinde koşmak ve değil suçluların cezalandırılması, katledilen çocuklarınızın ölülerini bile gömemeden ömrünüzü tüketmek demekti. İnsan Hakları Derneği'nin Baran ve babasının katledilmesiyle ilgili yayınladığı araştırma raporunda çocuğa diz çöktürüldüğü ve 50 santimetre mesafeden üzerine 13 kurşun sıkıldığı açıklandı. Ama onlar teröristti. Mahkeme güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre taşındı. 4 polis 13 yaşında ve silahsız olan Baran ile babasına meşru müdafaa yapmışlardı. Bunu yüksek yargı da onayladı ve dosya kapandı. İHA'de Çocuk Hakları Komisyonu'na göre tıpkı Baran gibi 183'ü AKP döneminde olmak üzere son 24 yılda 563 çocuk katledilmiş ve çoğunun katilleri başka çocukları öldürmek üzere hayatlarına devam etmişlerdi. Aslında adalet yoktu ve hukuk diye yutturulmaya çalışılan şey de tam bir komediydi. Dolayısıyla sadece güçlüyü koruyan ve suçları asla cezalandırmayan mahkemelerde adalet aramak boşunaydı. Bu hukuk mücadelesini bıkmadan usanmadan yıllarca yürüten kişilere ve sivil toplum örgütlerine saygı duymakla birlikte yıllar süren çabalarına karşılık elle tutulur bir netice elde edemedikleri de ortadaydı. Zaten bir taraftan da böyle bir STK içinde mücadele etmek, o insanları da benim yapacaklarım yüzünden hedef haline getirmek olurdu. Bu yüzden tamamen tek başıma hareket etmek benim için en doğru seçimdi. Baran'ı vuranların kim oldukları belliydi. İlk aklıma gelen hemen bir silah bulup bu adamlardan ilk bulabildiğimi öldürmekti. Ama bunun ne kadar aptalca ve etkisiz olacağını görebiliyordum. Tetiği çekenler hiçbir gücü olmayan zavallı maşalardı. Hep onlar öne sürülüyor ve emri verenler kurtuluyordu. İlk amacım daha sabırlı ve soğukkanlı olmayı, öfkemi tamamen yok etmeden onu kontrol etmeyi ve asıl hedefe yönlendirmeyi öğrenmek olmalıydı. Harekete geçmeden çok uzun süre ne yapacağımı planladım. Planım hazır olunca istifamı verip öğretmenlikten ayrıldım ve İstanbul'a taşındım. Tekrar üniversite sınavlarına girip tıp fakültesine kaydoldum. Amacım mezun olmak değildi. Sorgulama sırasında elimdeki suçları öldürmeden mümkün olabildiğince uzun süre yaşatabilmek için yeterli tıbbi bilgi edinmem gerekiyordu. Bir yandan üniversite öğrenimime devam ederken bir yandan da kendimi önümdeki savaş için hazırlamaya başladım. Savunma tekniği kursları, silah kullanma eğitimleri aldım. Çeşitli silahlar, patlayıcılar, zehirler gibi konularda etraflıca bilgi edindim. Gerçekten bu devirde bomba yapımına varana kadar internetten öğrenilemeyecek hiçbir şey yoktu. Anneannemden bana miras kalan Marmaris'teki küçük yazlık evi satıp İstanbul'da şehir dışında çok ücra bir yerde yeni bir ev aldım. Evin bodrum katına müzik stüdyosu olarak kullanacağım bahanesiyle ses yalıtımı olan iki ayrı bölüm yaptırdım. Bu bodrum katına suçluları konuşturmak için gerekli her türlü malzemeyi yerleştirdim. Her şeyi dikkat çekmeden ve uzun zamana yayarak kış aylarında komşular ortalıkta yokken yapmam gerekiyordu. Bu hazırlıkları yaparken bir taraftan da kullanacağım en önemli silahlardan biri olan köpeği yetiştirdim. İlk iki denememde başarılı olamadım ama üçüncü yavruyu 2 yıllık bir eğitimden sonra sadece benim emirlerime itaat eden bir ölüm makinesi haline getirdim. Diğer taraftan üyesi olduğum hacker grubunu da kullanarak Baran'ın ölümünden sorumlu olan özel timin başındaki Yüzbaşı Kürşat Bakır ve onunla bağlantılı olan herkes hakkında detaylı dosyalar oluşturmaya başladım. Arkadaş ve iş çevremde özellikle hep tarafsız görünmeye dikkat ettim. Asıl düşüncelerimi en yakınlarımdan bile sakladım. Bu da planımın önemli bir parçasıydı. Çünkü etrafımdaki herkesi korumam gerekiyordu. Artık iki kişiliğim vardı ve çok ama çok dikkatli olmak zorundaydım. Zaten çocukluğumdan beri disiplinli bir insan olduğumdan 5 yıllık bu yoğun hazırlık dönemini sorunsuz geçirdim. 5. yılın sonunda tamamen hazırdım. Artık kendime seçtiğim isimle adaletçi sahneye çıkabilirdi. İlk cezalandıracağım adam Baran'ı ve babasını öldüren timin komutanı Yüzbaşı Kürşat Bakır'dı. Yüzbaşı Kürşat emekli olup İstanbul'a yerleşmişti ve Güneydoğu'da edindiği ganimetlerle İstanbul'da bir otomobil galerisi açmıştı. Akşamları iş çıkışında takip edip nerede oturduğunu öğrenmek zor olmadı. 4 gece üst üste izledikten sonra eve geç döndüğü 5. gece Tasır'la bayıltıp hazırladığım sorgu odasına getirdim. Ele geçirdiğim suçları cezalandırdığım bölümleri mektubun başında da bahsettiğim gibi başkalarına ders olması için videoya kaydettim. Bunların bütün dünyaya duyurulmasını uluslararası bir gazeteci olarak benden çok daha iyi becereceğini biliyorum. Televizyonlara yollamak, internetten yayınlamak gibi her yolun aynı anda devreye sokulmasının etkili olacağını düşünüyorum. Her suçlu için ayrı DVD kayıtları var. Videolarda tanınmamak için hep kar maskesi ve ses değiştirme cihazı kullandım. Şimdi Yüzbaşı Kürşat Bakır isimli ilk DVD'yi izlemeye başlayabilirsin. DVD'de göreceğin 1. gün, 2. gün gibi başlıklar ard arda gelen günler değil, sadece benim kayıt yapmayı uygun gördüğüm günlerin sayısıdır. Sorguladıklarımın bazılarını uzun süre elimde tutmak zorunda kaldım. İlk DVD bitince tekrar bu mektubu okumaya devam et.
30. ayının sonu, sayfa 390.